Ayrım 8.
Bu kez kapı biraz daha aralandı ve kıvırcık kafa biraz daha çıktı dışarı. Terliği tekmelerken kapıyı fark ettiğimde aramızda bir metre ya vardı ya da yoktu. Koridorun ta diğer ucundan duyulabilecek bir sesle bağırdım. Gezinmemi bitirdim madam, ama söyler misiniz benim zavallının teki olduğumu nereden biliyorsunuz? Hepimiz öyleyiz diyerek kapıyı kapattı. Telefon yine çalıyordu. Anti Kabil, Virgil Suars. Gelecek seçimde cumhuriyetçilere oy verecek. Başbakanın ne tür bir dış politikası onun yiyeceği 6 darbeyi 4'e indirebilir ki? Görevli sıkı durmasını söylüyor. İlk darbe yakıyor. Tüyleri ürperiyor. Üzerine çıkıntılar ve düğümler olan bambu bir sopa. Ananı, orospu çocuğu. İkinci darbede gözlerinden yaşlar geliyor. Derisini yırtan üçüncü darbeyi hissetmekten ziyade duyuyor. Bir odun parçası ne kadar da acı verebilirmiş. Sonunda en derin izi bırakan sonuncu darbe şak diye iniyor. Dört darbe, bitti. Buna katlandı. Demek ki masum. Oradaki herkese nefretini kustu. Tamam, bitti dedi görevliler. Görevli onu kontrol etmeye geldiğinde hala berbat durumdadır. Yorum yok. Görevli hemşerilerinin ona kendisini bekleyen kentin anahtarını vereceğini söylüyor. Yayıncılar kitabı yazmasını istiyorlar. Yığınla para karşılığında. Akşamları talk show'lara katılacak. Şöhret, alışılabileceği bir fikir var. San Francisco, YMCA anısına. Richard Brautigan. Bir zamanlar San Francisco'da hayattaki incelikli, zarif şeylerden, öncelikle de şiirden gerçekten hoşlanan biri vardı. İyi şiire bayılırdı. Kendini bu düşkünlüğe kaptıracak kadar parası vardı. Çalışmak zorunda değildi. Çünkü dedesi Güney Kaliforniya'da çok iyi iş yapan özel bir akıl hastanesini satın almıştı. Ve buradan yüklüce bir para alıyordu. Hani derler ya, paraya para demiyordu hastane. San Fernando Vadisi'nde hemen Tarzana'nın dışındaydı. Akıl hastanesine benzediğini söylemek güçtü burasının. Her tarafında çiçekler, çoğu gül olan başka bir yere benziyordu daha çok. Çekleri o gün postadan bir şey gelmese de her ayın 1'inde ve 15'inde geliyordu. Pacific Heights'ında harika bir evi vardı ve her seferinde gidip bir sürü şiir kitabı alıyordu. Haliyle bir şairle tanışmamıştı. O kim? Bir şairle tanışmak kimdi? Günün birinde şiir zevkinin yalnızca şiir okuyarak ya da şairlerin plaklara kaydettirdiği şiirlerini dinleyerek ifade edilebileceği sonucuna vardı. Evindeki bütün su tesisatını söküp yerine şiir kitaplarını koymaya karar verdi ve bunu yaptı. Suyu kesti, boruları çıkarıp yerine John Donne'un şiirlerini koydu. Boruların pek de memnun oldukları söylenemezdi. Banyo küvetini söküp yerine William Shakespeare'leri koydu. Küvet ne olup bittiğini anlayamadı. Mutfak lavabosunu kaldırıp Emily Dickinson'ın yerleştirdi. Lavabo aval aval bakmakla yetindi. Banyo lavabosunu söküp Vladimir Mayakovski'yi koydu. Suyun kesik olmasına rağmen banyo lavabosu hüngür hüngür ağlamaya başladı. Şofbeni söküp yerine Michael McClure'ın şiirlerini yerleştirdi. Şofben az kalsın kafayı yiyordu. En sonunda klozeti çıkarıp az bilinen şairleri doldurdu. Klozet ülkeyi terk etmeye karar verdi. Şimdi sıra tüm bunların işe yarayıp yaramadığını görmeye, akıl almaz emeğinin meyvelerini toplamaya gelmişti. Christoph Kolomb'un batıya yelken açtığı keşif yolculuğu bile bunun yanında silik kalırdı. Suyu açtı ve gerçekleşen düşünün neye benzediğini inceledi. Mutlu bir adamdı. Bunu kutlamak için bir banyo yapayım hele, dedi. Birkaç William Shakespeare şiirinin içinde banyo yapabilmek için birkaç Michael McClure şiirini tutuşturmaya çalıştı. Bir şey tasarladığı gibi gerçekleşmedi. Bulaşıkları yıkayayım bari, dedi. Yudumluyorum, hiç damıtılmamış bir likörü. Dizeleriyle birkaç tabak yıkamaya çalıştı. O sıvıyla mutlak lavabosunun ne kadar farklı şeyler olduğunu anladı. Umutsuzluk kaçınılmazdı. Tuvalete gitmeyi denedi ama tanınmamış şairler bir işe yaramadı. O sıçmaya çalışırken onlar kariyerleri hakkında tartışmaya başladılar. Bir tanesi zamanın birinde gezici bir sirkte gördüğü bir penguen hakkında 197 sona yazmıştı. Bu konunun kendisine Pulitzer ödülü getireceği doğmuştu içine. Şiirin su tesisatının yerine geçemeyeceği aniden dank etti adamın kafasına. Işığı görmek derler ya, işte öyle bir şeydi. Hemen şiiri dışarı atıp lavabolar, küvet, şofben ve klozetle birlikte bütün boruları geri takmaya karar verdi. Ne yapalım, tasarladığım gibi olmadı dedi. Tesisatı yeniden döşerip şiiri atmam gerekiyor. Başarısız olmanın verdiği aydınlanmayla orada çırılçıplak dururken bu akıllıca görünüyordu. Gel gör ki ilk başta karşılaştığından daha fazla sorun çıktı karşısına. Şiir gitmek istemiyordu. Tesisatın yerine geçmek çok hoşuna gitmişti. Mutfak lavabosu olmak çok yakıştı bana, dedi Emily Dixon'ın şiiri. Klozet olarak harika görünüyoruz, dedi tanınmamış şairler. Görkemliyim borular kadar, dedi John Donne'un şiiri. Mükemmel bir şofbenim, dedi Michael McCullough'ın şiirleri. Vladimir Mayakovski banyodan yeni musluklar öttürdü. Acının ötesinde musluklar vardı. William Shakespeare'in şiirleri ise gülümsemeden başka bir şey değildir. Keyfinize diyecek yok, dedi adam. Ama bu evde su tesisatına, gerçek bir su tesisatına ihtiyacım var. Gerçek sözcüğü üzerinde yaptığım vurguyu fark ettiniz mi? Gerçek, şiirin yapacağı iş değil bu. Gerçeği görün artık, dedi adam şiire. Ama şiir gitmemekte diretti. Kalıyoruz. Adam polisi arayacağını söyledi. Git de bizi Kodes'e tıktır. Seni kör cahil, dedi şiirler hep bir ağızdan. İtfaiyeyi çağıracağım. Kitap düşmanı. Adam şiirle kavga etmeye başladı. Hayatında ilk kez kavga ediyordu. Emily Dickinson'ın şiirlerinin burnuna bir tekme savurdu. Tabii ki Michael McCullough ve Vladimir Mayakovski'nin şiirleri kalkıp İngilizce ve Rusça "Bak bu olmadı işte" deyip adamı merdivenden aşağı attılar. Adam ne kastettiklerini anladı. Bu 2 yıl önceydi. Adamımız şimdi San Francisco'da, YMCA'da yaşıyor ve buraya bayılıyor. Zamanını herkesten daha fazla banyoda geçiriyor. Akşam oraya gidip karanlıkta kendi kendine konuşuyor. Üzüntü. Ron Carlson. Kral öldü. Yaşasın kral. Sonra da kraliçe öldü. Onu kralın yanına gömdüler. Kral öldü, sonra da üzüntüsünden kraliçe öldü. Açıklanan raporda böyle deniyordu ve kimsecikler bir şey söylemedi. Ama iyi de insan üzüntüden ölemez ki. İştahınız kesilebilir, odanıza kapanabilirsiniz. O da bir süre için. Öldürücü değildir. Sonunda dışarı çıkıp şeker ve sıcak suyla karıştırılmış bir içki istersiniz. Kraliçe kraldan sonra öldü ama üzüntüden değil. Saray hekimini tanırım. Arada bir görüşürüz. İyi bir işi olan genç bir adam. Kraliyet ailesindeki ölüm oranı halk arasındaki ölüm oranından çok çok düşüktür. Müzisyenler tarafından çağrılan hekim onu yatak odasında yerde buldu. Nabzını ölçüp rapora üzüntü yazdı. Oysa kraliçe hiç de fena görünmüyordu. Hem bu gerekliydi de. Ülkenin durumuyla ilgili binlerce soruya yanıt veriyordu. Cesedi incelemedi, otopsi yapmadı. Eğer bunları yapsaydı, üzüntüden öldüğü sonucuna varmazdı. Vücutta üzüntü için bir yer yoktur. Otopsi yapsaydı, hanımefendinin kanında 1.9 oranında alkol olduğunu görecek, boğazında gülerken mideye indirdiği tam çiğnenmemiş bir mandalina parçacığı bulacaktı. Ama bu çok küçük bir ayrıntı gibi gözüküyor. Kraliçe öldü. Yaşasın onun üzüntüsü. Yaşasın o gece odasında kraliçeyi eğlendiren, benim yanımda bulunan Reddington dükü ve Halstar kontu. Çok katı biriydi. Ve yaşasın bu krallıkta her zaman soylu bir yer tutacak olan rapor. Abajurcu Alan Woodman. Her zamanki gibiydi. Kapı aralıktı. Yaz mevsimiydi ve televizyon açıktı. Siyah ve yıpranmış bir smokin giymiş, saçları ağarmış abajur satan bir adam geldi kapıya. Ellerini kaybetmiş olması ona ağırbaşlı bir hava veriyordu. Metal kancalarından biriyle abajurlardan birini kaldırdı. ''Sana bir abajur satayım mı?'' Abajuru pek gözüm tutmadı. Evimdeki abajurlara bile fazla kafa yormamıştım. Ellerini nasıl kaybettiğini merak ediyordum. Muhabbet etmeye çalıştım. Paspas ve süpürge satan biri geldi dün buraya. Tanıyor musun onu? Abajuru arabasına koydu. Tanımıyorum. Ben abajur satarım. Bir tane ister misin? Kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri oldum olası sevmişimdir. Ne zamandır abajur sattığını sordum. 15 yıl önce bütün büyük panayırlarda küçük bir gösteri yapıyordum. Bir pire sirki ama iş insanların hijyen merakı ve pireleri iğrenç bulması yüzünden bozuldu. Bir keresinde bir pire sirki görmüştüm. Ama kimse inanmıyor bana dedi. Ben de kendime saklıyorum bunu ama yemin ederim küçük bir pire düğününü ve bir pirenin bisiklete binişini gördüm. Sahne yerine geçen küçük bir masa vardı ve izleyiciler için yalnızca birkaç sandalye ayırıyordum. Bir bale gösterisi, ip cambazlığı ve bir de tren vagonu yarışı numarası vardı. İşin püf noktası insan piresindeydi. Çekmek ve itmek için gerekli güce bir tek onlar sahiptir. Benim pireler bir harikaydı. Ne dayanıklılık. Güneyde yüzlerce gösteri yapabilir, haftalarca böyle devam edebilirlerdi. Gösterimin sonunda kollarımı kıvırır, onları yemeğe davet ederdim. Adam krom kancalarını yukarı kaldırdı. Meksika'da kilisenin pire sanatını desteklediğini okumuştum dedim. Rahibeler pire cesetlerinden ve yerden çöpten çarmıha İsa'nın küçük modellerini yapıp satıyorlarmış. Pireler onların insan figürleri yapmalarını engelliyormuş. Bir pirem vardı dedi kısık sesle. Evde besliyordum. Elimin ayasını emmesine izin verdiğim tek pireydi o. Parmağınızdan daha kısa bir altın zincirle bağlamıştım. Zincire ise pirenin çekmesi için özenle yapılmış bir fayton takmıştım. Her şeyi anladığımı sanıyordum. Ama bu evcil pire ve mükemmel altın fayton hakkında konuşma biçimi kafamı kurcaladı. Evet dedim sesimi yükselterek. Bir kez daha anlatsana şunu. Bana baktı. Hayır dedi temkinlice. Hatırlamak acı veriyor bana. Doğru düzgün bir yanıt bulmaya çalıştım. Anlıyorum dedim sonunda. Metal kancalarından birini çenesinin altına sürttü. Bir dakika dedi. Bana yazacak bir şey versene. Düz beyaz abajurlardan birini aldı. Sol kancasına bir tükenmez kalem tutuşturdum. A&P Bankası'nda bir çeki imzaladıktan sonra memura geri vermeyi unuttuğum eski uçlu bir kalemdi. Bütün pire sirkini çizdi abajurun üzerine. Düğünü, ip cambazını ve pire balesini, sözünü bile etmediğimiz sahneleri çizdi. Sonunda altın zincire bağlı pire olduğunu anladığım şeyi çizdi. Çünkü bir elin ayasında duruyordu. El mükemmeldi. Zaman zaman insanlara bu abajuru niçin satın aldığımı anlatmaya çalıştım. Bir zaman sonra abajuru yatağımın yanına taşıdım ve yatak odasının kapısını kapadım. Yuva Mervin. Bir zamanlar bir çift güvercin boş bir barakada bir çobanın bıraktığı yerde bir direkten sarkan açık bir şemsiye keşfettiler. Mevsimlerden bahardı. Bu siyah ağın içinde yuvarlarını kurdular. Cereyanlı çatının altındaki rüzgar şemsiyeyi sallıyordu. Ama başka hiçbir şey ne onları, ne yumurtalarını, ne de ilk çıkan civcivlerini rahatsız etmedi. İlk çift yavru uçmayı öğrendi ve çevredeki kırlık alanda giderek daha uzaklara gitmeye başladılar. Ta ki bir gün kendi başkalarına uçarken yağmur yağmaya başlayana dek hiçbir güçlükle karşılaşmadılar. Onlarla evleri arasında bir düzine şemsiye açıldı. Birden onlara sanki ters uçuyorlarmış gibi geldi. Sanki ışığın ters yüzünde olduklarını apansız öğrenmişler gibi dehşete kapılmışlardı. Ters uçmaya başladılar ama yere çakıldılar. Orada da başlarını kaldırıp sürekli bir şeylerin düşmesini bekleyerek dolaşan hayvanlar onları yakalayıp yedi. Aynı yuvada yetişen sonraki güvercin çifti de aynı yazgıyı paylaştı. Sonraki, sonraki ve daha sonra gelen nesillerde. En sonunda anne ve baba artık yeni yavrulara sahip olamayacak kadar yaşlandılar. Bu yuvada artık pek işe yaramayacak dediler. Yıllar boyunca biriken saman ve pislik şemsiyesinin kumaşını çürütmüştü ve yalnızca iskeleti kalacak şekilde parça parça olmuştu. Biri bir tanesi bile geri dönmedi dedi. Diğeri sanırım doğal bu diye yanıtladı. Kendi ailelerini kurmaları gerekiyordu. Buralarda bulunan tek yuva bu. Birincisi evet dedi. Böyle bir yuva bulmak için çok uzaklara uçmaları gerekmiş olabilir. Ev kadını Amy Hempel. Her gün kocasıyla ve başka bir adamla yatar ve günün geri kalan boyunca o günden kendisine kalan süre boyunca kendi kendine Fransız filmi, Fransız filmi deyip dururdu. Guadeloupe vaat edilmiş topraklarda. Samp, Shepard. Guadeloupe gaza bastı, çukura daldı, boynu kanayarak enkazdan çıktı. Ayı gördü, başını bir çamurlu su birikintisine soktu. 3 kere. Todo el mondo dedi ve mumunu söndürdü. Ondan sonra Manolete ile bir araya geldiler ve Manolete yalnızca bir insan olmanın yeterli olmadığını söyledi. Asıl iş azizliğin peşine düşmekti. Kendisi neredeyse olmuştu. Pelerinli bir aziz. Jackson Pollock onlara katıldı ve Manolete'ye boktan zırvalar uydurduğunu söyledi. Bir insan olmak yeterince iyiydi. Bu aziz olmaktan daha zordu. Her halükarda gereğinden fazla aziz vardı zaten. Guadeloupe ne düşüncesini bilemedi. Jimmy Dean ile karşılaştı. Jimmy'nin kafası karışmış görünüyordu. Marilyn Monroe'nun bir fikri yoktu. Brecht Almanya'dan ve utançtan söz edip durdu. Louis Armstrong terini silip tempo tutmaya devam etti. Janis daha fazlasını istiyordu. Crazy Horse, savaş ve genç öl dedi. Bryn Jones sadece gitarını tıngırdattı. Dylan Toms öfke dedi. James Harris uç dedi. Big Bob'un hayır dedi. John Ace ateş dedi. Davy Moore hepsini al dedi. Bu Guadeloupe'a anlamlı geldi. Ondan sonra uzun, güzel bir istirahat için uzandı. Sabah haberleri. Jaron Stern. Sabah kötü haberler aldım ve bayıldım. Karo taşlarının üzerinde yatarken ölümü düşünüp karımla 20 yıl önce North Carolina'daki tepelik sömürge mezarlığında gördüğüm mezar taşını gözümde canlandırıyordum. Sonunda huzuru merak ediyorum. Korku nerede acaba? Doktor utanmış bir şekilde beni yerden kaldırıyor ve arabama doğru tökezleyerek ilerliyorum. Peki insanlar sonra ne yapıyor? Karımı alıyorum, karıma bakıyorum. Eğer o böyle hasta olsaydı, bunun benim için ne kadar da zor olacağını düşünüyorum. Bir zamanlar bana o kadar acı çeken halk öyküsünü hatırlıyorum. Köylü bir kadının ölen kocasını kendisini terk ettiği için dövdüğünü anlatan öyküyü. Yıllardır insanlar yalnız bir hafta, bir ay ya da bir yıl ömürleri kaldığını öğrendiklerinde ne yapacakları konusunda kafa yormuşlardır. Kudurmak mı, durulmak mı? Hayal gücümde bir boşluk hissediyorum. Fantastik bir şey istemeliyim. Eyfel Kulesi'nde bir son yemek mi? Beni iyilik ve kötülükle son bir hesaplaşmaya zorlayacak bir din ortamında yetişmediğim için belki de bir şeyler kaçırmışımdır. Kendimi denetlemekten korkan bir pürüten, yüceliği bekleyen bir aziz olarak hayal etmeye çalışıyorum. Ama samimi olarak mistik olan öğrencilerimi, onların göksel kürelerine ilerledikleri inançlarını hiçbir zaman ciddiye almadım ki. Bu yüzden karımla büyük indirim mağazasına yollanıyorum. Yere çocuklar gibi oturup 5 dakika içinde 60 inçlik bir televizyon seçiyoruz. Allah'ın cezası dükkandaki en geniş ekran. Cüzdan. Alan Woodman. Cüzdanını yan kesicilere kaptırmaktan bıkan 70'lik babam sonunda sahte bir cüzdan yaptı. Sahte cüzdanı süresi geçmiş yemek kuponları, bir şey çıkmamış Florida piyango biletleri ve kurabiyeden çıkan bir niyet kağıdıyla doldurdu. Niyet kağıdında şöyle yazıyordu: "Hayat hep tekrarlanan bir hikayedir." Bir boy aynasında pantolonun arka cebine yerleştirdiği cüzdanını deniyor, arzu uyandıran bir şişkinlikte duruyor orada. Tümü istiridye diyor bana, inci yok. Son cüzdanını kaybettiğini söylediği alışveriş merkezine yollanıyoruz arabayla. Ben arabada şoför olarak kalıyorum. Bu arada o bir süpermarkete dalıyor. Çocuksu ve güçsüz bir şekilde hareket etmeye çalışan yaşlı bir adam o. Ve rolünü bir amatör tiyatro aktörü gibi abartarak oynuyor. Etki yaratmak için bir baston bile getirmiş. Çoraplar titreyen ellerinden kayıp düşüyor. Onları almak için yıllardır eğildiğinden daha fazla eğiliyor ve arkasındaki şişkinliğin bir kara delik gibi yükselmesine ve geçen bir el gölgesi tarafından kavranmasına fırsat yaratıyor. O sırada beklenmeyen bir şey oluyor. Dikkatli bir tezgahtar hırsızın peşine düşüyor. Diğerleri de ona katılıyor. Hırsız zapt edildikten sonra tezgahtar ele geçirilen ganimeti kaldırıyor. Efendim, cüzdanınız, cüzdanınız. Onu kimlik bulmak için karıştırmaya başladığı sırada babam çıkışlardan birinden kaçıyor. İçindeki değersiz şeyler yere dökülüyor. Şimdi babam arabanın içinde ve hemen gitmemiz için bağırıyor. Sessiz ve istirahat için yeterince zaman olacak. İkimiz de gülümsemekten aptallaşmışız ve bağırıyor. Hızlı sür, hızlı sür. Carpathia. Jesse Lee Carroll. Olay annemle babamın balayları sırasında gerçekleşmişti. New York'tan ayrıldıkları dördüncü günün sabahında annem uyandığında Carpathia'nın durmuş, motorların suskun olduğunu fark etmiş. Babamı uyandırmış. Gecelikleri ve pijamalarıyla güverteye koşturmuşlar. Gördükleri ilk şey buzlarla kaplı bir okyanusun beyazlığıymış. Daha sonra ikisi üçlü gruplar halinde Carpathia'ya doğru yavaş yavaş yaklaşan beyaz kayıklar görmüşler. Babam üzerindeki kırmızı yazıyı okumuş. Titanic. Güneş parlıyormuş. Arada bir sakin denizde yüzen bir güverte şezlongu görülüyormuş. Başka bir şey yokmuş. Hayatta kalanlar küçük gruplar halinde tekneye çıkmış. Kadınlar ve çocuklar. Her kayıkta iki denizci. Carpathia'daki kadınlar Titanic'teki kadınların yanına koşup onları uzun sıcak kürklerine sarmışlar. Annem de onlara katılmak için bu babamın yanından ayrılmış. Kadınlar güvertede dizlerinin üzerine çöküp dua etmeye başlamışlar. Birbirlerinin çocuklarını tutarak, babam diğer gemide olsaydı bulunacağı buzlu sulara bakarak ayakta durmaya devam etmiş. Carpathia hayatta kalanları New York'ta bıraktığında annem, babam da gemiden ayrılmış ve trenle eve dönmüşler. Fazla konuşmadan balayı hiç mi hiç başarılı geçmemiş. Eve dönüş partisinde babam sarhoş olmuş. Biri Titanic'i sorduğunda babam, can kurtaran sandallarına erkekleri bindirmeliydiler demiş. Erkekler yeniden evlenip aileler kurabilirler. Tüm bu dullarla yetimler nereye yarar ki? Onun yanında duran annem başını uzağa çevirmiş. 18 yaşındaymış ve de hamile. Boğulan oydu ama orada onu kurtaracak kimse yoktu. Çağdaş bir uyuyan güzel, Mark Atkins. Uyuyan güzel yıllardır yanaklarındaki pembelikten hiçbir şey kaybetmeden öylece yatıyordu. Ancak onu gerçekten seven bir prensin öpücüğüyle büyü çözülecek, hayata dönecekti. Beyaz atlı prens uzak bir ülkede gördüğü psikiyatri öğrenimini tamamlamış, babasının krallığına dönüyordu. Bir sarayın harabelerini gördü, merak edip içeri girdi. İçeride dünyalar güzeli bir kız uyumaktaydı. Önce kuşkuyla çevresine bakındı. Kıza yaklaşıp bileğini yokladı. Yaşıyordu. Sonra göğsünü dinledi. Pembe dudaklarına bir öpücük kondurdu. Kız hiçbir tepki vermeyince onu uzun uzun tutkuyla öptü. Sonra düğmelerini çözmeye başladı. İşini bitirdikten sonra hemen cep telefonuna sarıldı. Tüm komşu ülkeleri arayıp büyük keşfinin müjdesini verdi ve prenslerini yanına çağırdı. Otosansür, Latif Blom. Oğlum dedi büyük anne, benden sana bir nasihat. Okul çantasını yere bırakan çocuk ilgiyle büyük annesine baktı. Deveyi gördün mü diye sorarlarsa, görmedim de, emi. Neden peki diye sordu çocuk. Kulakları da var mıydı diye sorarlar da ondan. Abba. Kitabın sonu, sayfa 135, 8 Ağustos 2005.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kütüphane Müzeler Müdürlüğü, Körler Kütüphanesi. Korlar bölümü @ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25